yaşadığımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın son iş gününde yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen söyleyelim. Telefonlarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Berfin Sıla Kepez, fark edilmeyi bekleyen güzel kalpler için modern bir masal kaleme aldı. Bir Hıdır Ellez gününden bahseden, doğayı gözlemleyen ve gelenekleri de irdeleyen Cam Tavşan Bir Hıdır Ellez Günü kitabı, Masallar ve Kepez'in Masal Anlatıcılığı serüveni üzerine güzel bir söyleşi programımızın ilk dakikalarında sizleri bekliyor. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatına odaklanan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini yönetmen Özer Feyzoğlu ile konuşacağız. Ve hemen sonrasında uzman vaizimiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak, dinimize göre mükellefiyet kavramını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Masal anlatıcısı, yazar Berfin Sılakepez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Güler yüzüyle, tatlılığıyla gerçekten çok...
Teşekkür ederim.
Tam da aslında çocukların isteyeceği ve hayal edeceği bir yazar.
Çok teşekkür ederim.
Düşünüyorum. İnanılmaz bir kitap var elimde. Cam Tavşan, Bir Hıdır Ellez Günü. Berfin Sılakepez'in kaleminden çıkan. Kitaba geçmeden önce ama ben sevgili dinleyicilerimize biraz sizden bahsedelim istiyorum. Çünkü hani bir şey son ürün olarak ortaya çıkar ama o son ürün olarak ortaya çıkıncaya kadar ne aşamalardan geçmiştir? Evet. Biraz dinleyicilerimizin bu konuda bilgi sahibi olmalarını istiyorum.
Peki, ben Berfin Sılakepez, 93 doğumluyum. Üniversiteye Türk Halk Bilimi bölümünü bitirdim, lisans bölümümü. Daha sonra bir sene ara verdim. Yurt dışında gönüllü projelere katıldım.
Nerede? Hangi ülkede?
Macaristan'daydım. Bir sene boyunca orada kaldım. 9-10 ülke gezdim. Gezerken masallar topladım. Heybemi attım. Evet.
Güzel. O zaman o 9-10 ülkenin ismini de eğer hepsini şöyle bir çırpıda saymak imkanımız olursa.
Evet. Macaristan, Polonya, Afrika, İsveç. Öyle. Şu an tam aklıma da gelmiyor.
Şimdi Balkanlar var. Sonra bir Afrika.
Şöyle bir dolanmış oldum.
Nasıl bir gezi oldu? Yani tek başınıza mıydınız bilmiyorum, bir arkadaş grubuyla mı?
Bazen arkadaşlarımla gittim, bazen tek başıma gittim. En güzeli de sanırım çöl yolculuğumdu. Orada evet, çünkü masalların da çıkış noktası çöllerden geldiği söylenir ya hep. İnsanlar çünkü ateş başında uyumamak için birbirlerini anlatmışlar. Öyle yetişkini mi? Yetişkini anlattığı şeyler aslında. Yani şu an masalı çocuklar için diyoruz. Ama bir bakıyoruz ki masallar çocuklara uygun bile değil. Düzeltilmeye ihtiyaçları var. Her an her şeyi bir yerden çekip başka bir yere alabiliyor çocuklar. Biraz riskli oluyor o yüzden. Orayı merak ediyordum. Sanırım en çok sevdiğim gezi de o oldu. Orada çölde bir 3-4 gece kalmıştık develerle böyle yolculuk yaptık. Orada yabancı arkadaşlar edindik. Onlar anlattılar. Herkesten böyle yörelerine ait hangi masallar varsa toplamaya çalıştım. Bir oda arkadaşım daha vardı, Dorcas. O da Burkina Faso'luydu. Ondan bir masal dinlemiştim mesela. Annesi ona masalı anlatırken ay ışığının altında anlatırmış.
Özellikle
çok evet. Ilginç. Ertesi gün ben masalın şarkısını çok sevmiştim. Tekrar istediğimde hayır anlatamam dedi. Ay, neden dedim? Ay ışığı olması lazım. Kutsal dedi. Öyle yani, hassas bir nokta masallar.
Gerçekten evet. Öyleymiş mi? Siz anlattıkça ben daha da büyülendim. Peki aslında bu gerçekten ciddi bir araştırma
tabii
yaptığınız.
Tabii ki.
Bilmiyorum, evet. Yüksek lisans teziyle de bir bağlantısı var mıdır evet. Bu yolculukların?
Döndüğümde formasyon eğitimi bitirdim. Edebiyat öğretmenliğine hak kazandık. Daha sonra aynı sene yüksek lisansa başladım. Yine Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilim bölümünde. Şu anda tezimin konusu da anlatıcılar üzerine. Halk anlatıcılarının yeni anlatıcıları. Gelenekte nasıldı?
Bu yani meslek, sorunlar bu aslında. Değil
evet.
Mi?
Şimdi nasıl oldu? Gelenekteki anlatıcılar mekan olarak, bağlam olarak nerede anlatıyorlardı? Kime anlatıyorlardı? Nasıl anlatıyorlardı? Şimdiki anlatıcılar nasıl, nerede? Arada inanılmaz bir fark var. Çünkü XYZ kuşağından bahsediliyoruz
evet,
burada.
Evet, evet.
Evet, geleneksel anlatıda genelde soba başında, zaten elektriğin olmadığı bir dönemde insanların birbirini dinlediği, anladığı, derdini anlatabildiği bir devirden şimdi teknolojiyle birlikte nasıl yalnızlaştığımızı aslında görüyoruz. Bu yalnızlaşmayla da masal anlatıcılığı veya hikaye anlatıcılığı tekrar gün ışığına çıkmış oldu. Şu an o aradaki farkı araştırıyorum kuramsal olarak.
Nerede buldunuz kendinizi o araştırma içinde?
Tabii ki de modern kısımda var. Buldum. Yani yeni anlatıcıyım ben de ama birazcık şöyle bir şey diyebilirsek, eğer geleneksel olanı moderne nasıl taşırız?
Gelenekseli kaybetmeden moderne evet, taşıma
evet,
yöntemi.
Kesinlikle.
Çok güzel, gerçekten çok takdir edilesi bir iş. Çünkü bunlar yapılmalı ki işte bizim de çocuklarımız var. Çocuklarımızın çocukları, onların çocukları. Yani yıllar sonra aslında
evet.
Bu kültürün, masal kültürünün devamının sağlanması evet. O kadar önemli ki sizlerin sayesinde olacak.
Çok
emeklerinize
sağlık.
Kitaba geçmeyi düşünürsek tam da bu noktada Cam Tavşan Bir Hıdır Ellez Günü.
Evet.
Kimdir bu Cam Tavşan? Neden camdandır?
Cam Tavşan neden Cam Tavşan? Önce yazar sıfatından önce ben bir hikaye anlatıcısıyım. Yaklaşık 7 senedir hikayeler anlatıyorum. İlk defa yine Gazi Üniversitesi'nde Judith Malika Liberman'dan 8 aylık bir eğitim almıştık. İlk projelerden biriydi. O gün bugün ben müzelerde, kütüphanelerde anlatmanın yanında bir de doğayı izlemeye başladım. Yani ondan öncesinde bu çok sanırım keşfettiğim bir şey değildi.
Doğa izlemek ne demektir?
Doğayı izlemek tek başıma yavaş yavaş gökyüzünde kuşlarla iletişimin olduğunu
her
düşünüyorum.
Her şeyin
mesela.
Farkında
evet,
olmak.
Evet, evet. İşte Can Tavşan da öyle çıktı. O gün kimse bilmiyordu böyle bir karakterin doğacağını. Ben de bilmiyordum. Bir baba da bilmiyordu.
Baba.
Baba, evet.
Hemen öğrenelim.
Yeşilliğin içinde yine tek başıma yürüyordum. Ve bir gün gördüm ki küçücük bir kız çocuğu. Nasıl tatlı ama siz deyin 3 yaşında, ben deyim 4 yaşında. Küçücük bir deliğe eğilmiş konuşuyordu. Lütfen benimle gel ne olursun. Benimle gelmen için her şeyimi veririm. Aa dedim, acaba kimle konuşuyor? Şimdi bakmaya çalışıyorum, deliktekini göremiyorum. Tepesinde de sanırım böyle saatlerce orada bekleyen bir baba biraz yorulmuş. Dedim ki affedersiniz kızınız kimle konuşuyor, çok merak ettim. Dedi ki delikte bir tavşan gördük, onunla konuşuyor.
Çıkmasını
dedi,
istiyor.
İkna etmeye çalışıyor. Yemek benim. Yedirecekmiş onu. İşte o gün benim de haberim yoktu. Küçük kız çocuğunun da babanın da. Ama dedim ki benim kahramanım bir tavşan olabilir. Ama o gün o tavşanı baba da görmedi, ben de görmedim.
Bu çıkmadı
tavşan,
mı?
Hayır çıkmadı. Dedim ki özel bir tavşan herhalde. Herkese görünmeyen bir tavşan. O zaman masalım işte o gün böyle şekillendi. Bu sebeple de camdan bir tavşan oldu ki herkes göremiyor cam tavşanı.
Hmm.
Yani çıkış noktası
bu,
böyle.
Bir çizgi film karakterini, Şirinler karakterini hatırlattı bir an bana. Hani yalnızca eğer Erken Uyur ve siz de uykuya dalarsanız Şirinleri görebilirsiniz.
Evet,
derdi.
Evet.
Bizim çocukluğumuzun çizgi filmiydi o aslında.
Evet.
Ama şimdi tabii herkesin, bütün çocukların çizgi filmi ama bizde o cümle hep akıllarımızın bir yerinde kalmıştır. Sanıyorum cam tavşan da öyle. Yani herkese görünmüyor.
Hayır, herkese
onu yalnız
görünmüyor.
Görebilme yetisini kazanmış olanlar
evet.
Görebilir.
Tavşanımız zaten macerası bu görünmezlik üzerine başlıyor ama tavşanın ana konusu yani üzerinde durmak istediğim temel şey Hıdrellez günü oldu. Çünkü UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine alınmıştı Hıdrellez. Hı hı. Bu somut olmayan kültürel mirasın sözlü kültürel değerlerimizi acaba çocuklara nasıl aktarabiliriz? Sadece akademide kaldığı zaman biz şu anki yani halka ulaşamıyoruz. Bu Serkan Kara İsmail hocama da buradan selam olsun. Onunla da küçük bir sohbetimiz olmuştu. Doğru bilgiyi özellikle akademisyenlerin doğru bilgiyi halka ulaştırması için gerekli kanallardan ulaşmaya çalışması gerek. Bunlardan biri YouTube'du. Bunlardan biri çizgi filmlerdi. Bunlardan biri filmlerdi. Pamuk Prensesi şu an hikayesini masalını okumayan birisi bile bilir.
Evet.
Nereden bilir? En basitinden çocukların kalem tıraşlarından, kalem kutularından, sırt çantalarından, tokalarına kadar bu bir sektör, medya.
Tabii.
Yani koca bir sektör. Pamuk Prenses biliniyor evet ama bizim Anadolu'muzda Pertevna Ali Boratav'ın 1970'lerde derlediği Nardaniye Hanım ve Kırkaramiler var. Pamuk Prenses'in varyantı dediğimiz yani çok benzeyen bir masal ama bizim kültürümüze ait. Yedi cüceler yerine kırkaramiler var. Kristal sihirli topuklu ayakkabılar değil de çarıkları var, papuçları var. Kültürümüzü anlatıyor evet. Her masalda olduğu gibi. Sivas'a gidiyoruz, Dürdane Hanım olarak karşımıza çıkıyor. Neşet Ertaş'a geliyoruz, Nardanesi Darnesi diye bize sesleniyor.
Evet.
Bu bize ait, bizim bu. Ama niye sahip çıkamamışız ya da neden unutulmuş? İşte başka şeyler devreye giriyor. Hıdrellez de bunlardan biriydi. Biz 2-3 sene önce bir alan araştırmasına çıkmıştık. Yaklaşık 23-24 köy gezdik. Ve inanır mısınız 1-2 tane sadece hala masal anlatan ninelerle karşılaştım. Çünkü onların da teknoloji geldiği için unuttukları, başka şekilde masalların değişim gösterdiklerini söylediler vesaire. O zamanlar bir paylaşım vardı, birliktelik vardı. Hıdrellez günü vardı, Çiğdem Şenliği vardı. Ama şu an bildiğimiz Paskalya, Cadılar Bayramı, Noel, işte yılbaşı. Ama bize ait çocukların önce kendi kültürlerine ait bilmesi gereken
tabii,
şeyler
tabii,
var. Muhakkak. İşte cam tavşan bize burada fısıldıyor. Kuşaktan kuşağa bir aktarım, bir masal köprüsü oluşturmaya
çıkıyor mu
çalıştım.
Ağacın içinden bu sefer?
Şöyle bir okullara gidiyorum ben cam tavşanla birlikte. Orada bir öğrenci şey demişti. Öğretmenim dedi, efendim dedim. Biliyor musun dedi. Bunlar gerçekmiş dedi. Nasıl yani dedim. Babaannemler kutluyormuş dedi bunu dedi. O tamamen masal algılamış. Evet, evet. Tabii dedim eskiden yapıyorlarmış. Şimdi orada
amaç da bu bence.
Amaç bu. Evet,
evet. İşte onu hissettirebilmek evet. Çocuğa. O babaannesinin kutladığı her neydiyse onun zihnine evet. Yerleşen adı Hıdır Ellezli başka bir evet, şey düşmedi evet, buydu tabii. Ama onu kitabın içinde buldu ve tam da sanıyorum amacınız buydu.
Evet. Yani kuşaklar arasında bir köprü kurmak. Evet. O çocukla babaanne şimdi ortak bir şey paylaşabilecekler. İstiyorum ki Cam Tavşan benimle birlikte değil Hıdır Ellez'le birlikte anılsın, kutlansın. Şöyle eleştiriler de alıyoruz. Hıdır Ellez işte batıl bir inanç gibi. Ama bunu diyen insanlar yılbaşı kutlamıyorlar mı? Paskalya'da yumurta boyamıyorlar mı? Cadılar Bayramı'nı bilmiyorlar mı? Bu tamamen ritüel, geleneğimiz, göreneğimiz. Halkın yarattığı bir ürün.
Gerçekten çok tatlı. Ben çok sevdim bu Cam Tavşan'ı ve çocukların hani bir an önce okumasını çok arzu ediyorum. Biraz içindeki hikayelerden şöyle küçük küçük bize bahseder
tabii,
misiniz?
Tabii.
Biz şimdi yayın öncesi bir tanesinden çok kısa bahsettik. Şu küplerin üzerinde uçan cadılar. Evet. Belki onunla başlayabiliriz.
Tamam, onunla başlayalım. Bizim hikayemizde Cam Tavşan yolculuk esnasında 3. eşikte. Cadılarla karşılaşıyor ama bu cadıların bir farkı vardı. Bu farkı cadılar süpürge üzerinde değil küp üzerinde uçuyorlardı. Çünkü Türk kültüründeki cadılar küpün üzerinde uçarlar. Ancak bunun hiç resmi yoktu elimizde. Sadece Hacivat Karagöz hayalinin tasviri vardı deve derisinden yapılmış. Oradan esinlenerek Sayın Zeynep Özatalay'da kitabımı çizen hanımefendi sağ olsun resmetti, canlandırdı onu. Şimdi size o bölümü okumak istiyorum.
Tabii ki.
Küplerin üzerinde uçan cadılar. Burası Cam Tavşan merak içinde bölümümüzden. Önce küçük bir bilgi veriyoruz. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan efsane, masal ve hikayelerde cadılar süpürge üzerinde değil küp üzerinde uçarlar. Genellikle yaşlı, çirkin ve sürekli kötülük yapmak için uğraşan acuze kadın olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Şimdi bizim tavşan buraya zıplıyor ve diyor ki çok şaşkınım. Masalımdan önce cadıların hep süpürgelerin üzerinde uçtuğunu sanırdım. Meğer küplere biniyorlarmış. Küplere binmek. Bir saniye. Yoksa küplere binmek deyimiyle bir bağlantısı olabilir mi? Gerçekten çok şaşkınım. Of, bu güzel bilgiye sahip çıkıp etrafımızdakileri anlatmazsak yine unutulacak. O yüzden hemen gidip anlatmalıyım.
Hemen anlatsın evet. O zaman. Çok güzel, çok tatlı. Bu Cam Tavşan'ın devamı gelecek mi?
Cam Tavşan'ın devamı gelmeyecek ama Şubat ayında ikinci bir kitabımız gelecek. Aa. Burada geleneksel çocuk oyununu anlatan Hostik diye bir oyun var geleneğimizde eskinin çocuk oyunlarından. Onu anlatan bir kitap olacak. Bu kanaldan ilerlemeyi istiyorum.
Yine Cam Tavşan ama yok,
ayı.
Olmayacak.
O bir ayı.
O sadece bu karakterimiz
evet,
bir ayı.
Karakterimiz bir ayı.
O peki camın içinde mi bu sefer?
Yok, hayır. Tamam, o üç kardeşler ve bir bal bayramı telaşisi var. İşte bayramlardan bu sefer dem vurmaya çalıştım. Çünkü bayramlarda büyüklerimizi ziyaret, el öpme, yine geleneklerimiz, göreneklerimiz. Onları harmanlamaya çalışıyorum kendimce.
Evet, bu arada şimdi sizinle olan bölümümüzün sonuna geliyoruz ama şunu evet. Çok merak ettim. Onu sormadan da sonlandırmak istemedim bu bölümü. Şimdi masal anlatıcılığı çok çok farklı bir duygu gerçekten. Ve hani herkesin bence yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet, siz halk bilimi okumuşsunuz, bunu devam ettiriyorsunuz ama bence bunun siz çocukken... Bilmiyorum, bu sadece benim düşüncem. Hani annenizin anlattığı masalların ya da ne bileyim anneannenizin, babaannenizin anlattığı masalların küçük de olsa etkisi oldu mu?
Muhakkak çok büyük etkisi var. Özellikle çocukluk döneminde annemin rahatsızlığından kaynaklı tek başıma oyunlar üretirdim. Onun da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk tek başına hayal dünyasında, yani hala hatırlarım daha kurduğum oyunları, hayal dünyasını. O yüzden de sanırım bol bol hayal kurmaya evet. Teşvik etmek lazım. Evet. Ne kadar az oyuncak o kadar çok hayal aslında çocuklar için. Aynı zamanda ben anaokulunda öğretmenlik de yapıyorum. 3-4 yaşında öğrencilerim var. 200 küsüre yakın.
Aa, ne mutlu.
Ve onlar bana bir masal okulu oldular. Devamlı hayal kurmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Veliler de aynı şekilde. Ne kadar çok hayal, o kadar çok gerçek.
Aa, güzel. Evet. Güzel bir bitiriş cümlesi oldu. O zaman tüm çocukları ve özellikle anne babaları hayal kurmaya davet edelim ve biz evet. cümlemizi öyle sonlandıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, masal anlatıcısı, yazar Cam Tavşan Bir Hıdrellez Günü kitabının yazarı Berfin Sılakepez stüdyo konuğumuzdu. Tatlı bir sohbet sizlere sunmaya çalıştık. İnşallah siz de bu Cam Tavşan'ı okur ve çocuklarınıza okutursunuz. Ve gerçekten Hıdrellez'i belki daha yakından tanıma şansına da sahip olur çocuklarımız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında telefon bağlantımızda yayınımız sürecek.
Ah etme yalnızlığına, güneşini ben çalmadım. Elimden kaydı yıldızın, ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeyse yıldızını ben vurmadım. Ah etme yalnızlığına, güneşini ben çalmadım. Elimden kaydı yıldızın, ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeyse yıldızını ben vurmadım. Seni buldum rüyalarda, ufkumu sardı gözlerin. Kondum aşkın mirasına, yarınları ben vurmadım. Seni buldum rüyalarda, ufkumu sardı gözlerin. Kondum aşkın mirasına, yarınları ben vurmadım. Ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeyse yıldızını ben vurmadım. Ah etme yalnızlığına, güneşini ben çalmadım. Elimden kaydı yıldızın, ötelere ben atmadım. Her gün, her dem, her zamanda sen düşersin yüreğime. Sitem etme, sevmeyse yıldızını ben vurmadım. Seni buldum rüyalarda, ufkumu sardı gözlerin. Kondum aşkın mirasına, yarınları ben vurmadım. Seni buldum rüyalarda, ufkumu sardı gözlerin. Kondum aşkın mirasına, yarınları ben thank you.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatına odaklanan Cepherkül'ü Naim Süleymanoğlu filminin yönetmeni Özer Feyzioğlu var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Çok etkili, çok güzel bir film. Aslında detayları bence filmin kendisinden bile daha önemli ve daha etkili. Biz de bu anlamda sizinle bu detayları dinleyicilerimize aktaralım istedik. Neler söylersiniz film hakkında?
Vallahi her şeyden önce çok heyecanlıyız. Çünkü film büyük bir heyecanla, büyük bir beğeniyle karşılandı. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Herkes gözyaşları içinde izlediğini söylüyor, yeniden izlemek istediğini söylüyor. Buna da neden olan şey sanırım geçmişte yaşanan spora ve siyasete dair bu öyküyü bizim insan tarafından anlatıyor olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Naim Süleymanoğlu'nun hem sportif başarıları ki kendisi 100 yılın sporcusu seçilmişti, hem siyaset alanında yapmayı başardığı şey, ki bu da 1980'lerin başında Bulgaristan'da başlayan asimilasyon politikası, Bulgar Komünist Partisi'nin başlattığı Türk kültürünü yok etmeye yönelik zulmün diyeyim dünyaya duyurulmasını sağladı. Hemen arkasından da kapıların açılmasını ve 350 bin soydaşımızın Bulgaristan Türkü'nün Türkiye'ye göçüne Jivkov yönetiminin izin vermesini sağladı. Bu öyküleri anlatıyoruz ama hem bu sportif başarıları hem siyasi başarıyı insan tarafından anlatıyoruz. Sanırım bu da izleyiciyi çok etkiliyor. Biz ansiklopedik bilgiler değil, bu olayları yaşarken Naim Süleymanoğlu ne hissediyordu? Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice, Hatice Süleymanoğlu ne çileler çekti, neler yaşadı? Bir 3 yıllık bir süre bu özellikle Hatice Süleymanoğlu açısından. Bu taraftan anlatıyoruz. Bu da sanırım izleyicide duygusal bir etki yaratıyor.
Evet, o yüzden de ağlıyor ağlıyor çıkıyor.
İki şey duyuyoruz. Evet. Bir, jeneriğin son karesine kadar oturduk. Birebir geri dönüşler aldığımız. Jeneriğin son karesine kadar oturduk. Çok ağladık. Bu
ağlamaktan.
Yani hani tabii insanları ağlatmak çok sevindirecek bir şey değil ama bu gözyaşlarından Naim Süleymanoğlu'na takdir gözyaşları, tabii. Hatice Süleymanoğlu'nun çektiği, annesinin çektiği çilelere takdir gözyaşları olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de yaptığımız işte nacizane gurur duyuyoruz.
Evet, biz de gerçekten gurur duyuyoruz. Sporcumuzla gurur duyuyoruz her şeyden önce. Hı-hı. Onun gibi bir değere sahip olduğu için Türk milleti gerçekten çok şanslı. Evet. Çok şanslıyız. Biraz o kurgudan bahseder misiniz? Nasıl bir kurgu içinde, nasıl bir konu silsilesi içinde filmi yönettiniz?
Öyküsel olarak Naim'in çilesi 10 yaşında başlıyor aslında. O günlerde dünya sosyalist ve batı bloğu olmak üzere sosyalist blok ve batı bloğu olarak ikiye bölünmüş durumda. Dünya demir perde denirdi o zaman, şimdi evet. Gençler pek bilmez. Çok ciddi bir şekilde iki başka dünya, aynı gezegenin üzerinde iki başka dünyada yaşıyor gibiydik biz batı tarafında. Bulgaristan'daki soydaşlarımız da ne yazık ki demir perdenin diğer tarafında kalmış kişilerdi ve Bulgaristan Komünist Partisi'nin rejimi altında yaşıyorlardı. Naim doğduğu ailenin içinde mutlu bir hayat yaşıyor aslında. Yani 10 yaşında bir çocukken haltere olan yeteneği keşfedildiğinde biliyorsunuz sosyalist rejimler spor konusunda başarıya çok önem verirler ve çok sistematik olarak yetiştirirler sporcularını ve sanatçılarını. Naim de 10 yaşında ailesinden halterci olarak yetiştirilmek üzere alınıyor. İlk travma burada başlıyor.
Evet.
Bunun sonrasında da Bulgaristan'daki halter eğitim yaşı bile 14 olduğu için yaşı büyütülüyor. Efendime söyleyeyim, ailesinden uzak kalıyor vesaire. Sonrasında aslında Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu sportif başarılarının arkasından bayağı böyle bakanlar düzeyinde bir hayat yaşıyor. Ev veriliyor, araba veriliyor çünkü çok başarılı. Bulgaristan'ın adını dünyaya duyuruyor. Hem sosyalist rejim içinde hem bütün dünyada Bulgaristan'ın bilinen bir ülke olmasını sağlıyor. yani ne parasal ne sosyal hiçbir problemi yokken Bulgaristan Türklerine yönelik asimilasyon politikası başladığında bir dakika diyor.
İnsan hakları savunuculuğu kim diye orada ortaya çıkıyor.
Aynen,
değil mi?
O noktada 1980'lerin başından itibaren insan hakları kimliği, savunucusu kimliği ortaya çıkıyor dediğiniz gibi.
Evet, aslında filmin devamını tam da dinleyicilerimize burada bırakmak lazım belki de.
Onun için sustum.
O kimliği nasıl vurguladığını, daha doğrusu oyuncularımızın nasıl bunu sergilediğini sanıyorum en güzel izledikten sonra hissedebilirler. Biz büyük haltercimizi, büyük sporcumuzu saygıyla, rahmetle anıyoruz bir kez daha. Annesi Hatice hanımefendiye selamlarımızı iletiyoruz eğer bizi dinliyorlarsa. Bir de bildiğimiz kadarıyla bu senaryo abinin yazdığı bir kitaptan faydalanılmış, öyle mi?
Evet, evet. Muharrem Süleymanoğlu özellikle çocukluk anılarını anlattığı abi Naim Süleymanoğlu isimli bir kitap yazmıştı. Biz o kitaptan yola çıkarak Naim Süleymanoğlu'nun 10 yaşından 1988 senesindeki Seul'e ve hemen arkasındaki siyasi başarılar. Yani biz 80'lerin sonuna kadar olan kısmı anlatıyoruz. Evet. 1977'den 1988-90 civarına kadar olan öyküsünü anlatıyoruz.
Evet. Son olarak birkaç cümleyle de anlatmanızı rica etsem. Bu çekim aşamaları nasıl sürdü? Ne kadar bir sürede gerçekleşti?
Vallahi rekor bir süre. Yani biz 4,5 ayda gerçekleştirdik bu çekimleri. Çünkü yapımcımız Mustafa Uslu başta olmak üzere bu isme film yaptığınız zaman mutlaka çok özenli ve bu ismin ağırlığını taşıyan kalitede bir prodüksiyon yapmanız lazım. O yüzden gene takdir gördüğümüz konulardan bir tanesi de sağ olsun hiçbir izleyicimizin gözünden kaçmıyor. Döneme ilişkin detaylar, çok özenli çalıştık. 2 ay Türkiye'de, 2,5 ay Bulgaristan'da çekim yaptık. Bulgaristan'da özellikle çekim yaptığımız bütün mekanlar, gerçek mekanlar, Zhivkov'un odasında çekim yaptık. Bizzat kendi odasında, orada bir sahne var filmde Zhivkov'un sinirlendiği. O sahne mesela bizzat Zhivkov'un masasında çekildi. Keza Mestanlı tarafında da, Kırcaali tarafında da Naim Süleymanoğlu'nun kendi mahallesinde, kendi yüzdüğü havuzda çekimler yaptık. Olayların pek çoğu birebir yaşandığı yerlerde çekildi.
Evet, Sayın Feyzoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve böylesine kıymetli bir filme imzanızı attığınız için. Emeklerinize sağlık. Belki de bu film sayesinde gelecek nesillerde Naim Süleymanoğlu'nu çok daha yakından tanıma şansına sahip olacaklar. Sağ olun.
Bunu başarabildiysek ne mutlu bize.
Sağ olun efendim, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Naim Süleymanoğlu'nun hayatına odaklanan Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu filminin yönetmeni Özer Feyzoğlu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Filmin detaylarını konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bugün bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bugün mükellefiyet kavramını konuşacağız. Özellikle dinimize göre ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Nedir hocam mükellefiyet?
Dinimize göre mükellefiyet, aklı başında, iradeli, aynı zamanda mümin olan, iman eden herkesin içine girdiği bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Özellikle ben onu zikretmek istiyorum. Allah-u Teala biz yerlere, göklere, dağlara, taşlara sorumluluğu tevdi ettik. Onlar kabul etmediler. Fakat insan kabul ettiler o sorumluluğu. Sorumluluk sahibi varlık insan. Aslında insanın bu sorumluluğu ta yaratılışından başlıyor. Çünkü o donanımda yaratılıp gönderiliyor yeryüzüne. Yeryüzünde bütün mahlukatın emrine seferber edildiği adeta varlık insan, aynı zamanda sorumlu insan. Bu sorumluluklarının arkasında durduğunda, sorumluluklarının bilincinde olduğunda ve sorumluluklarını yerine getirdiğinde Allah'ın razı olduğu, sevdiği, seçtiği, halifem dediği, yeryüzünde onurlu, gıpta edilen varlığı temsil eder. Bu sorumlulukları taşıyan insanların olduğu toplumda huzur olur, mutluluk olur. Böyle yuvalarda insanlar birbiriyle kaynaşır, ünsiyet eder. Takdir edersiniz ki sorumluluğunun bilincinde olmayan insanların olduğu ailelerde de sıkıntı var. Tabii, toplumlarda da sıkıntılar var. Allah-u Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de sorumluluklarını hep hatırlatıyor insanlara. Ancak bu sorumluluklarla ilgili göklerin, yerlerin, dağların, taşların teklif edildiğinde kabul etmediği sorumlulukları kabul eden insanlarla ilgili şunu söylemek istiyorum ben. İnsan sorumludur ama nelerden? Kendi fıtratına karşı sorumlu. Kendine karşı sorumlulukları var. Yani beden benim değil mi, istediğimi yaparım diyemez. Toplumdaki insanlara karşı sorumlulukları var. Başkaları beni ilgilendirmez diyemez. Çevresindeki varlıklara karşı sorumlu. Sağda solda gördüğü börtü böceğe karşı sorumsuzum, bana ne diyemez. Ve insan aynı zamanda kendisini yaratan Rabbine karşı sorumlu. Ben hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum diyemez.
Evet.
Dolayısıyla o asil insan, Allah'ın değer verdiği, akıl verdiği, suretini güzel kıldığı, idrakiyle yeryüzüne gönderdiği fıtratı her halükarda iyiye doğruya kanalize edilen, o şekilde dizayn edilip yaratılan insan, hem kendisine, hem topluma, hem çevresine, hem çevresindeki varlıklara ve her şeyden önemlisi de kendisini yaratan Rabbine karşı sorumlu. Bu sorumlulukları detaylandırmak mümkün Sezin Hanım. Kendime karşı sorumluyum, kendimi iyi eğitmeliyim, donatmalıyım. Aklımı, irfanımı her türlü güzelliklere yönlendirmeliyim. Yani sadece doğruyu, yanlışı bilmek yetmiyor.
Evet.
Doğruyu bildim, doğruları tercih etmek zorundayım ben. Yaratılışımda bu var ama yaratılışımda benim aynı zamanda yanlışlara meyil de var. O yanlışlardan uzak durmak, aklımı kullanmak, doğrularda kendimi yönlendirmek birinci vazife.
Evet, ve hatta yalnız kendimizi değil, yakınımızdakileri de o doğruya yönlendirmek.
Yani sadece doğruyu, iyiyi, güzeli biliyorum, yetti mi? Hayır. Evet. Doğruyu, iyiyi, güzeli tercih etmek, hayatıma yansıtmak, çevremdekilere aksettirmek, mümkün olduğunca ulaşabildiğim her insana, toplumdaki her ferde faydalı olmak gibi bir misyonum, bir vazifem var benim yeryüzünde.
Evet.
İnsan olarak hepimiz bu vazifeyi yerine getirdiğimizde kendimiz mutlu oluruz. Toplum mutlu olur. Birbiriyle kaynaşan topluluklar bu şekilde oluşur. Ama bunun zıttı olduğunda, yani sorumluluğunun bilincinde değilse kendisine karşı insan, doğruyu biliyor ama yapmıyor da kötüden yana tercih kullanıyorsa, aynı insan bir canavara da dönüşebiliyor. Yani. Toplumda gördüğümüz yanlışların arka planında bu var. Fıtratındaki doğruyu, güzeli, iyiyi parlatmayan, onu hep körelten, yanlışları hep palazlandıran insanlar problem oluyor. dünyada problem ama ahirette de o problemin neticesine katlanacak. Bunu da unutmamak gerekiyor.
ne yapalım? Her şey suçun bir cezası olmalıydı.
Peygamber Efendimiz'in dini hayat ile ilgili hatırlatmaları da var. Hani sorumluluklarımız var dedik. Ben bir ilahiyatçı olarak ibadetler noktasında da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini, en güzelini yapmak gibi bir misyonumuz var bu konuda da. Çünkü ibadetlerin emredilmesinde de hikmetler var. Kişi yaratıldığının bilincinde olarak yaratana karşı sorumluluklarını eğer yerine getirirse, hani sadece cüssesini, cesedini değil de ruhunu da donatırsa ve ihtiyacının olduğunu en iyi bilen Rabbim emrettiği ibadetlerini yerine getirdiğinde kuluna yakın olur, bunu hissederse ruhen de rahat eder. Tabii. Bu sorumluluklarımız da çok önemli. Yani namaz, vaktim yok deyip terk ettiğimiz namazlar aslında çok şeyimize şifadır, devadır. O eğilişlerimiz, o doğruluşlarımız hiç boşuna değildir. Kıyam duruşlarımız hiç boşuna değildir. Mutlaka Yaratan'ın bize lütfettiği şeyler vardır. Onu eksik bırakmak aslında biraz da haksızlık yapmaktır kendimize özellikle. Ve bize bu kadar nimeti veren, bizi insan olarak yaratan, lütfedip akıl veren ve bir sürü insan başka başka yollarda koşarken, bizim tercih ettiğimiz yollarda iyiye güzele koştururken bize bu iradeyi veren, bu duyguları yerleştiren Allah'a bir şükür, bir teşekkür olarak da 5 vakit namaz, işte yılda bir defa bir aylık oruç, ömürde bir defa hac. Mesela hacca çok ibretle bakmak lazım. Ben insanlık bahçesinin çiçek tarlası diyorum hac meydanına, Arafat Dağı'ndaki o oturuşlara. Yeryüzünde ne kadar insan nevi varsa hepsi bir arada, aynı yöne yönelmiş duygularla, aynı istikamete bakan gönüllerle el açması, yaratanına yakın hissetmesi kendisini. Kendisine fayda öncelikle ama Rabbine karşı da bir şükür ifadesi ki ömürde bir defa. Zekat mesela çok çok önemli mükellefiyetlerimiz arasında. İnsanların bir kısmını Rabbim lütfeder, bol bol verir. Bir kısmını da bol bol verdiklerine emanet eder. Yani alan da veren de aslında Rabbimizin katında orada ibadet sevabını kazanır. O kazanımları hiç göz ardı etmemek lazım. Aslında bize faydası var. Bize Rabbim değer veriyor ve bunları emrediyor. Bunları bilerek yaşamak lazım.
Evet hocam. Peki sorumluluk tabii hepimizin sorumluluğu ama o mükellefiyet sahibi olamayan bireyler de var. Onlardan da dilerseniz bahsedelim.
Mükellefiyet sahibi olamayanlar ancak şunlardır diye tanımlanıyor Peygamber Efendimizin dilinde. Uyuyan mesela uykuya dalmış olan sorumlu değil. Aklını yitiren sorumlu değil. Bunları bir kenara bırakırsak çocuklar sorumlu değil. Ne zaman akıl bali olana kadar ama çocuklar noktasında antiparantez şunu söylemek istiyorum. Sorumlu değil diye aileler çocuklarını olabildiğince özgür, olabildiğince başıboş bırakamazlar. Onlara doğruları, iyileri o sorumluluğunun olmadığı dönemde öğretecek ki o temelleri kurduğunda insan binası onun üzerine kurulacak ruhen. O çok çok önemli bir şey. Yapılmadığı zaman bunlar yetişkinlik çağında anne babalar sızlanmaya başlıyorlar. Ben ne yaptım ki böyle oldu? Yani neden böyle oldu? Hayır, o temellerin kurulması gerekiyor.
Evet, en basitinden odayı toplamayı öğretmek bile o çocuğa verilmiş bir sorumluluk. Ya da yediği yemek masada, o masadaki tabağını, bardağını alıp mutfağa götürmek bile evet anneye yardım ama aynı zamanda o sorumluluğu yerine getirmenin verdiği ruh hali de muhakkak ona gelecek için bir şeyler öğretecektir diye düşünüyorum.
Anne baba selamlaşıyorsa gördüğü mahallesindeki insanlarla, akrabalarıyla, komşularıyla çocuk selamlaşmayı öğreniyor. Evet. Mesela insanlarla ünsiyet etmenin sorumluluğunu o bilinci o küçük yaşta öğrenmek zorunda çocuklar. Veya helal haram duygusunu, helalin haramın neler olduğunu, yanlışın doğrunun neler olduğunu büyüklerini gözlemleyerek öğreniyor çocuklar. Dolayısıyla büyükler, anne babalar çocuklarına iyi örnek olmalılar. Sadece çocuklarımız için değil, birinci derece yakın olanlar için değil. Her insan henüz sorumlu çağda olmayan çocukların yetişmesine daha o küçük çağlarında her ortamda, kimimiz okulda karşılaşıyoruz, kimimiz otobüste, kimimiz alışverişte, nasıl davranılması gerektiğini bizler doğru davranarak gösterebilirsek eğer, o zaman asil bir nesli, asil insanı yetiştirmeye katkı sağlamış oluruz. Toplum da mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Dünyanın mutluluğuna katkıda bulunuruz ve bu defa da Allah-u Teala razı olur.
Evet, süremizin de sonuna geldik değerli hocam. Son birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz? Biraz da insanların mükafatından, belki o mükellefiyet sahibi insanların sorumluluklarını yerine getirdiklerinde elde ettikleri mükafatı belki söyleyerek sonlandırabiliriz sizinle olan.
Mükafat deyince görünür bir şeyler ya da böyle hani somut bir şeyler bekliyor. Aslında hediye hem dünyada var hem ahirette var, sorumluluğunun bilinciyle yaşayan insanlara. Dünyada dediğim gibi ruh doygunluğunu yaşıyor, sorumluluğunu bilerek yaşayan. İyi ki yapmışım, böyle davranmışım diyebilen insanlar dünyada mutlu. Ama ahirette de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde sıkça zikrettiği bir cümle var. Altlarından ırmaklar akan cennetler.
Evet.
Yemyeşil vadiler. En güzel içecekler. Bir sürü tanımlar var. Yani hayal edip de dünyada bulamadığımız, belki hayalimize gelmeyen şeyler peygamberimizin dediği gibi. Allah-u Teala bunlarla bizi mükafatlandıracağını, ebed aleminde iltifat edeceğini müjdeliyor.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve bu güzel konuyu dinleyicilerimizle paylaştığınız için ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Dinimize göre mükellefiyet kavramını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.